havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Meliha Okur'la Anlat Bana da bu akşam yeni spor yasası masaya yatırılacak. Meliha Okur'la Anlat Bana'nın bu akşamki konukları, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Bilgin Gökberk ve Independent Türkçe spor yazarı Okan Can. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana bu akşam saat 19.30'da Radyo Sputnik'te. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 25 Nisan 2022 Pazartesi 19.30 Anlat Bana da karşınızdayız. Siyaset gündemi, peş peşe gelen haberler bir anda gündem değişikliğine yol açacak gibi görünüyor. Öncelikle Osman Kavala'ya ki merak ettiğimiz Gezi davası sonucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geldi. Mücella yapıcı ve 6 sanığa 18 yıl hapis. Burada biz virgülü koyuyoruz ve sözü fazla uzatmıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediniz. Hepimiz neyi bekliyoruz? Tatil, bayram tatili 9 gün olacak mı olmayacak mı? Bir açıklama olmadı. 1915 olaylarıyla ilgili Biden'ı açıklamalarını dinledik. Yarın Putin ile telefonda görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrendik ama biz gelin siyaset gündemini altılı masaya bütün gelişmelere bakalım sonra. Stüdyoyu görüyorsunuz bugün kalabalığız. Çünkü bizim ana gündemimiz yeni spor yasası, çöken futbol dünyası.
Siyaset gündemi. Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna krizinde. Rusya'nın Donbas operasyonu 61. gününde devam ederken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna ziyaretleri öncesi Türkiye'ye geldi. Guterres, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Guterres, yarın Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, Perşembe günü de Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu elektriği kesilen bir aileye yaptığı ziyaret siyasetin tartışma konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun gittiği evde elektriklerin olduğunu söyledi, gittiğiniz evin 23 Nisan itibarıyla borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir, dedi. Kılıçdaroğlu ise Dönmez'i kelime cambazlığı yapmakla suçladı, bu yazdığın yalansa hemen istifa edecek misin sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Güllüdemir'de yaptığı açıklamada elektriğinin ziyaretten sonra açıldığını söyledi. Altı muhalefet partisi Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde dün üçüncü kez buluştu. Muhalefet toplantının ardından ortak açıklama yayımladı. Açıklamada ilk kez Cumhurbaşkanı adayı tanımlandı. Liderler Cumhurbaşkanı adayını uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen kişi olarak tarif etti. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yeni bir Mansur Yavaş çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırmalarının kamuoyunun gündemini etkilediğini belirten Özdağ, anketlerde Yavaş'ın toplumun bütün kesimlerinden destek aldığının ortaya çıktığını söyledi. Özdağ, altılı ittifak Mansur Bey'i değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz, dedi.
Siyaset gündemi. Siyaset böyle renkli, ekonomi de renkli. Kimi odalarda ışıksızım diyor. 4 milyon mu yoksa sayı 278 bin mi bilemiyoruz. Tartışma büyük, elektrik meselesi çok hassas bir konu ama biz öncelikle konuklarız. Önce stüdyodaki konukları takdim edelim. Okan Can, Independent Türkçe spor yazarısınız değil mi?
Evet.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, yayınlar.
Sağ olun. Ve yanımda iki tane birlikte çalıştığımız arkadaşımız kim?
Çağlar Öner.
Ve Ata Arslan.
Çünkü biz yeni spor yasasını farklı bir futbol ve spor anlayışıyla değerlendirmek istiyoruz. Karşımızda telefonda da Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi. Uğur Bey merhaba.
Merhaba Melih Hanım. Bir ufak düzeltme yapalım. Başkanı derseniz daha doğru bir tanımlama olur.
Yüksek Divan Kurulu başkanısınız zaten.
Evet. Siz üyesi dediniz.
Öyle mi? Farkında evet, bile evet. Değilim. Başkansınız Uğur Bey. Dil sürçmesi, haberler peş peşe gelince Melihan'ın böyle bir anda gidip geldi yani akşam vakti Gezi davası açıklamalar.
Çok haklısınız. Çok ağır kararlar verildi. Yani benim yaşadığım bir süreçtir. Yayıncı olarak da zaman zaman canlı yayınlarla katıldığımız bir süreçtir Gezi Parkı eylemleri. Hayatımda gördüğüm en barışçıl, en anayasal haklar çerçevesinde gerçekleşmiş olan bir eylemdir. Ama o dönemdeki FETÖ'cü polislerin de kışkırtmasıyla daha sonra provokatif bir takım girişimler gerçekleşti. Ve Gezi bambaşka bir şekle büründü. Dolayısıyla bugün verilen cezalar gerçekten çok ağır ve çok acımasız cezalar. Protesto eylemleri insanların anayasadan aldıkları hakla gerçekleştirebilecekleri, hayata geçirebilecekleri davranışlardır. Dolayısıyla burada bence siyasi bir karar verilmiştir ve tarihte bu siyasi kararı tekzip edecektir diye düşünüyorum.
Evet, Gezi ile ilgili kararlar, gelişmeler bundan sonra gündemin en hassas konusu olacak, çok tartışılacak. Ancak bizim gündemimiz yeni spor yasası Uğur Bey. Siz bu kadar yoğun bir iş temponuz var. Yayıncılık yapıyorsunuz, gazetede yazı yazıyorsunuz. Bir Fenerbahçelilik ruhu yeniden niçin futbol dünyasına, spor dünyasına yöneldiniz? Neden?
Melih Hanım, önce sesim nedeniyle ben dinleyenlerimizden özür dilerim. Sizlerden de özür dilerim. Çünkü bir boğaz enfeksiyonu geçiriyorum. O nedenle sesim biraz farklı gelebilir. Fenerbahçe'ye neden ben Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldum? Fenerbahçe Türkiye'nin köklerini Kuvayi Milliye'den alan, Cumhuriyet'le özdeş olmuş ve gücü FETÖ kumpasları sırasında, 3 Temmuz kumpası sırasında ortaya çıkmış Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Açıkçası o dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri, yani Türk ordusu, eli silahlı ordumuz FETÖ'yü alt edememişti. Ama silahsız Fenerbahçe ordusu 3 Temmuz kumpasını alaşağı etti ve ondan sonra da FETÖ'nün sonunu getiren olaylar zinciri peş peşe halkalar şeklinde eklenmeye başlandı. Dolayısıyla Fenerbahçe gibi köklü, tarihi ve dediğim gibi kökenleri Kuvayi Milliye'ye, milli mücadeleye, işte İngiliz işgal orduları komutanı Harrington'a, bütün taraf sütuna ve cezalandırma girişimine karşın Anadolu'ya, Anadolu'daki milli mücadele kahramanlarına silah ve mühimmat sevkiyatı yapan bir tarihe sahip Fenerbahçe, böyle kahramanlara sahip. O nedenle Fenerbahçe'ye hizmet etmenin aslında Kuvayi Milliye ruhuna hizmet etmek, Cumhuriyet'e hizmet etmekle eşdeğer olduğuna inanıyorum.
Bu yüzden Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldunuz. Fakat 8 yıldır şampiyon olamayan bir takım Fenerbahçe. Nedir Fenerbahçe'nin sorunu? Nasıl bir değişiklik olacak?
Olabilir Melih Hanım. Bakın, İngiltere'nin Premier Lig'de çok ünlü takımları var. Mesela bir Arsenal. Arsenal yıllardır şampiyon olamıyor. Ayrıca Liverpool yine böyle şampiyonlukların çok uzağında kaldı. Uzun süreçler yaşadı. Ama Liverpool, Liverpool'luğundan hiçbir şeyi kaybetmedi. Arsenal, Arsenal'liğinden kaybetmedi. Manchester United işte yıllardır şampiyon olamıyor. Keza Manchester United büyüklüğünden hiçbir şekilde yoksun kalmadı. Dolayısıyla şampiyonluklar tabii ki arzu edilen durumlar. Ama bazen istediğiniz gibi sonuçlar elde edemeyebilirsiniz. Bizim gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde futbolun sadece futbol olmadığı düşünüldüğünde, başka sahipler ve odakların da sonuçlara etki yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, ben bunun çok fazla yadırganacak bir durum olmadığına inanıyorum. Ama bizim Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'nı düşünmemizin bir nedeni de uğrayacağımız haksızlıklarda Fenerbahçe yönetiminin yanında yer almak, birlik ve bütünlük sağlamak. Dolayısıyla Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geçmişte neler başarabileceğini gösterdi. Biz de şimdi bölünmüş, kutuplaşmış olan bu camiayı bir ve bütün hale getirebilir miyiz arayışı içerisinde? Bu gönüllü işe talip olduk. Buradan bir maddi çıkar sağlanmıyor. Tamamen gönüllü olarak verilen bir hizmet. Ve bunu inşallah layıkı veçiyle yapacağız. Rakiplerimizle kavga etmeden, rakiplerimize kem söz söylemeden futbolun barış, dostluk, sevgi ve kardeşlik olduğu bilinciyle hareket ederek daima bu platformu korumaya özen göstereceğiz.
Ben tabii futbolu rakam ve sayılarla değerlendiririm. Oyun tekniği, oyuncular bilmem. Stüdyoda 3 arkadaşım var. Bu 3 arkadaşım tabii ki futbolun, sporun tam da göbeğinde. Öncelikle ne sormak istersiniz Uğur Bey'e? Sözü size verelim Ata Bey.
Şimdi şöyle olabilir Melih Hanım. Belki biraz küçük çapta başlayıp daha resmi büyütebiliriz. Olaya belki böyle bakabiliriz. O yüzden sıcağı sıcağına Uğur Bey'in de atmış olduğu bazı sosyal medya paylaşımları var. Bunları hatırlatarak, evet, kendisinin de görüşünü alarak bir sohbet ortamına başlayabiliriz diye düşünüyorum. Uğur Bey, iyi akşamlar öncelikle. Merhaba.
İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Şimdi geçtiğimiz haftada Sport Toto Süper Lig'de tartışmalı bir maç var. Gerçi sadece bir maç değil, bütün bir sezon tartışmalı bir hüviyete bürünmüş durumda adeta.
Evet.
Her takım maalesef muzdarip olabiliyor bazı kararlardan, hakem kararlarından, maçlardan. O yüzden gün geçmiyor ki, hafta geçmiyor ki bir tartışmasız maç olsun. Ama son olarak Adana Demirspor Trabzonspor maçında 3-1 bitti Bordo Mavililerin lehine. Ve şampiyonluk yolunda da tabii büyük bir avantaja da sahipler. Üç büyükler diye tabir ettiğimiz malum güzide takımlarımız bu sezon istenilen düzeyde değiller. Trabzonspor biraz daha büyük bir avantaja sahip deyip, evet, bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra son maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun bilhassa penaltı kararındaki, Uğur Bey siz de buna vurgu yaptınız. Evet. O penaltı pozisyonu 1000 hakeme seyrettirilse 998'i hayır penaltı değil der. Diyecek sadece iki kişi var. Birisi VAR hakemi Özgür Yankaya, diğeri de Yaşar Kemal Uğurlu dediniz. Sizce şu soruyu sormak istiyorum. Skora tabii ki de etki etmiştir ama bu etkinin büyüklüğü sizce ne kadar olmuştur bu maçın hakemi? Ve tabii daha sonradan bir açıklama da yapıldı. Oğlunun rahatsızlığı, ameliyat günü olduğu gerekçesiyle bazı kararlarda usulüne uygun düdükler çalamadığını söyledi Yaşar Kemal Uğurlu. Siz ne diyeceksiniz? Yorumunuzu merak ediyoruz.
Görevden affını isteseydi, madem böyle bir özel günde bulunuyormuş. Keşke görevden affını isteseydi. Ben oğlunun rahatsızlığı dolayısıyla kendisine geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Aslında o benim yorumum değildi sadece. Maçtan sonra spor uzmanları, otoriteleri, tümü neredeyse o kararın penaltı olmadığını ifade ettiler. Benim de zaten yorumum sadece bununla sınırlı kaldı. Trabzonspor'un oynadığı futbolu eleştirmedim. Trabzon'un daha sonra attığı golleri eleştirmedim. Dediğim gibi sadece o penaltı kararıyla sınırlı bir mesaj paylaştım. Bunda da açıkçası herhangi bir sakıncalı taraf görmüyorum.
Cevap peki, tatmin etti mi?
Tabii ki de, aynen öyle.
Peki bir başka tweet daha var değil mi Çağlar?
Evet, evet. Melih Hanım yine Uğur Bey bu hafta sosyal medyayı çok aktif kullandı. Evet. Çok ciddi tartışmalar da oldu özellikle Ekrem İmamoğlu'na dair attığı tweette. Uğur Bey iyi akşamlar demek istiyorum öncelikle Çağlar Bey. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dair yaptığınız bir sosyal medya paylaşımı oldu. Trabzonspor'a dair bir şampiyonluk tweetini favladığı gerekçesiyle attınız bu eleştiri tweetini. Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor dediniz İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını beğenmesine dair ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi öne açık değerli bir siyasetçiyi hatırlatmak isterim dediniz. Tabii bu hem Fenerbahçeliler tarafından takdirle karşılanırken bir taraftan da Trabzonsporlular tarafından biraz eleştiriyle karşılandı. Öncelikle Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor demişsiniz. Bu sizin temas ettiğiniz taraftar gruplarının içinde bir rahatsızlık mı yarattı? Yoksa Fenerbahçe yönetiminin içinde böyle bir rahatsızlık var mı? Öncelikle bunu öğrenmek isteriz.
Yönetimle hiçbir alakası yok. Bu tamamen bana kendi takipçilerimden gelen mesajların sosyal medyada benim paylaştığım bir tweet'e dönüşmesinden ibarettir. Burada dikkat ederseniz Trabzonspor'un T'si geçmiyor. Trabzonspor taraftarlarını rencide edecek hiçbir şey yok. Ayrıca Sayın Ekrem İmamoğlu'nu üzecek, kıracak en ufak bir sözcük yok. İsterseniz baştan itibaren bir daha okuyayım. Son derece nazik bir dille kaleme alınmış, yapıcı, iyi niyetli bir tweet'tir bu. Ben daha sonra Sayın Ekrem İmamoğlu'yla kuşkusuz yan yana geleceğim ve o da benim bu düşüncelerimi paylaştığını ifade edecektir. Şöyle demişim, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. Fenerbahçe YDK Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim. Şimdi burada tekrar belirtiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kıracak, üzecek, rencide edecek en ufak bir olumsuz sözcük olmadığı gibi bir ima da yok. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki Sayın Ekrem İmamoğlu, sizin önünüz çok açık. Yani adı Cumhurbaşkanlığı adayları arasında geçiyor. Dolayısıyla siz Fenerbahçe'yi de şöyle bir gönülden kucaklasanız, başka kulüpleri de gönülden kucaklasanız da o kitleler de size gönülden daha fazla destek verse kötü mü olur gibi bir ifade, bir davet, bir çağrı. Burada Ekrem Bey'i dediğim gibi engelleyebilecek, onun önünü tıkayabilecek, onu eleştirdiğim anlamına gelecek hiçbir ifade yok. Kaldı ki ben bugüne kadar açık açık Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar çok sevilen bir başkan olduğunu, bunun nedenlerini hem yazılarımda paylaştım, sözcü arşivi oradadır, hem televizyon programlarımda paylaştım, hem sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Benim bugüne kadar Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aleyhinde olabilecek tek bir tweetim yok. Ayrıca başka bir rakip takımın taraftarını rencide edecek tek bir tweetim yok. Rakiplerimizi, yöneticilerini keza rencide edecek hiçbir söylemim yok. Dolayısıyla zaten ben fair play'e inanmış, Türk toplumunun da güvendiği bir gazeteci olarak söylenmesi gereken neyse bunu adab-ı muaşeret çerçevesi içinde kimseyi aşağılamadan, kimseye hakaret etmeden, kimsenin kişilik haklarına saldırmadan yıllardır söyleyen bir gazeteciyim. Dolayısıyla burada büyütülecek hiçbir şey yok. Yalnız ben şuna üzülüyorum. Ben Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili belirttiğim gibi belki 20 tane olumlu yazı yazmışımdır. En az 20 tane olumlu tweet atmışımdır. Çeşitli programlarımda kendisiyle ilgili düşüncelerimin çok müspet olduğunu anlatmışımdır. Ama bunların hiçbirisi bu kadar gündem olmadı. Sadece iyi niyetli, bir çağrı bu kadar gündem oldu. Buna şaşırıyorum ben.
Sen şaşırıyor musun Çağlar?
Ben biraz şaşırdım açıkçası ama şunu da sormak istiyorum Uğur Bey'e. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fenerbahçeli olduğunu hiç saklamadı göreve geldiğinden bu yana. Bir taraftan da Divan Kurulu üyesi. Hı hı. Hatta Galatasaray ile Başakşehir'in şampiyonluk için yarıştığı bir sezonda da biliyorsunuz Başakşehir benim takımım, onu destekleyeceksiniz değil mi diye bir vatandaşlara böyle bir telkinde bulunmuştu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu bu kadar açık bir şekilde yaparken gelmeyen eleştirilerin, İmamoğlu'nun sadece ufak tefek sosyal medya paylaşımlarından bu kadar yoğun olmasını Uğur Bey nasıl değerlendiriyor?
Yok, ben Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor'u desteklemesini hiçbir şekilde eleştirmiyorum ki. Burada öyle bir eleştiri asla söz konusu değil. Ben daha çok kucaklayıcı olması gerektiğini, Trabzonspor'a mensup olmayan ama Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, aklınıza gelen bütün kulüplerin taraftarlarını kucaklayabilecek bir yaklaşım sergilemesinin siyasetçiye daha popülerite, daha büyük değer katacağına inanıyorum. Onun için kullandım bu ifadeyi.
Yani genç bir siyasetçiye dostane bir çağrı olarak mı değerlendirsin?
Tamamen iyi niyetli bir çağrı. Tamamen iyi niyetli bir çağrı.
Peki bir maça ben buradan davette bulunuyorum Uğur Bey. Hep birlikte maça gidelim, hep birlikte. Ekrem Bey'i de davet edelim.
Bilir zaten. Ekrem Bey son derece centilmen bir insan.
Evet.
Bizi de sever sayar. En kısa zamanda biz birlikte bir fotoğraf vereceğiz. Ben bundan hiç kuşku duymuyorum.
Biz de bu ekiple orada yerimizi alalım. Hep birlikte bir fotoğraf verilsin. Her takımdan insanlar olsun. Çünkü siz kutuplaştırmaya karşı diye bir cümle kurdunuz. Fenerbahçe evet. İçindeki grupları bütünleştirecek ve birleştirecek diye bir ifade. Bu ifade çok önemli. Altını çiziyorum ben. Benim için çok önemli bir nokta ve detay. Peki Okan Can.
Uğur Bey iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Okan Can ben. Ben seçim sürecini çok merak ettim kişisel olarak. Yani neden bu kadar sert geçti? Bunun başka sonuçlar olacak mı? Mesela biz...
Onlar geride kaldı. Biz seçimi çok geride bıraktık. Sonuç ortada. Bundan sonra biz seçim sürecinde konuşulanları değil, bundan sonra yapacaklarımızı konuşmalıyız. Bizim tüzüğümüz belli, Yüksek Liman Kurulu'na verilen görevler belli. Yönetimin başarılı olması için güçlü tavsiyelerde bulunuruz. Yüksek Liman Kurulu toplantılarında üyelerimizin dile getirdiklerini karar defterimize geçirerek bunları yönetime sunarız. Daha sonrası da yönetim tarafından hayata geçirilir. Ayrıca bizim Yüksek Divan Kurulu üyelerine yapabileceğimiz, onların yaşamlarını kolaylaştırabilecek bazı katkılarımız da olacak. Zaten onları da seçim propagandasında ifade ettik. Beyaz Masa gibi, işte sağlık sponsorları bulmak gibi. Dolayısıyla biz şimdi önümüze bakmaya gayret ediyoruz. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Keşke o kırıcı sözler hiç kimse tarafından, ben asla telaffuz etmedim kırıcı sözcükleri. Hep birleştirici, bütünleştirici olmaktan yana tavır sergiledim. Keşke başkaları da kullanmamış olsalardı ama onları unuttuk biz.
Önemli. Vefa Bey'le görüştünüz mü hiç?
Gayet tabii görüştük. Ben
önemli.
Hatta şöyle söyledim. Biz bir ekibiz dedim. Bir ekip olarak bu göreve talip olduk ve kazandık. Ama Sayın Vefa Küçüğü de bu ekibin dışında görmüyoruz dedim.
Güzel. Aziz Bey sizi aradı mı?
Aradı tabii. Sayın Ekrem İmamoğlu da aradı, kutladı örneğin.
Güzel.
Sayın Mansur Yavaş aradı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı, Sayın Meral Akşener aradı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Üç Grup Başkan Vekili aradı. Rakip takımlarımızın mesela Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın Yüksek Divan Kurulu Başkanları, değerli dostlarımız aradı, kutladılar. Dolayısıyla hepsine müteşekkiriz.
Sizi aslında çok konuşturmak, devam etmek isterim ama ses tellerimde problem var dediniz. O yüzden gelin burada virgülü koyalım ama bir gün ben Ali Bey'i de Ali Koç'u da davet edeceğim. Açıkçası hayır. Kutuplaşmaya hayır diyen ve birlikte ortak akılla çıkış yolu arayan Fenerbahçe'yi konuşmak isterim. Geleneksel yapıdan yenilikçi spor dünyasına adımı konuşmak isterim. Ve rakamları...
Melih Hanım, bakın, buyurun. Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde bir ve bütün olan kutuplaşmayı geride bırakmış, büyük kucaklaşmayı gerçekleştirmiş Fenerbahçe'nin Türkiye için de çok örnek bir model oluşturacağına inanıyorum ve bütün gücümüzle biz kutuplaşmanın, ötekileştirmenin tamamen karşısında olacağız. Ve bunun da spora çok yakışacağını, futbola çok yakışacağına inanıyoruz. Zaten futbol günleri bile barıştıran, dargınları bir araya getiren bir dostluk, barış, arkadaşlık, sevgi köprüsüdür. Ben 2001 yılında da Fenerbahçe'de yöneticilik yaparken aynı söylemleri dile getirdim. Hiçbir rakibimizi rencide etmeden Fenerbahçe'nin haklarını layıkı veçiyle savunmaya gayret ettim. Yine biz Fenerbahçe'nin haklarını yönetimin yanında yer alarak savunmayı sürdüreceğiz.
Biz size teşekkür edelim. Çok geçmiş olsun diyelim. Yeni ligçi bir spor ekibi soru soran ve genç yüzler, beyinleri genç. Ben bunu çok önemsiyorum Uğur Bey. Çünkü
ben de Türkiye soru soran kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.
Evet, çünkü futbol endüstrisi çökmüştür Türkiye'de. Nasıl çıkış yolu bulacağız? Aslında bunu tartışmak gerekiyor, öyle değil mi?
Tabii tabii, temiz futbolu da konuşmak lazım.
Aynen, onun içinde temiz futbol da var. Sağ olun diyoruz ve burada sözü fazla uzatmadan ekonomi gündemine kısaca göz atıyoruz.
Ekonomi gündemi. Merkez Bankası Nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre endeks bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşti. Son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Merkez Bankası bununla birlikte imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranına dair de bilgi verdi. Nisan ayında faaliyet gösteren 1725 iş yeri değerlendirmeye alındı. Anket sonucu kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %77,8 seviyesinde gerçekleştiği belirlendi. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu önemli bir iddiada bulundu. Buna göre 500 liralık banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlıklar başladı. İddiayı güçlendiren bilgiler de ortaya çıktı. Cumhuriyet'in haberine göre darphanenin dünyanın en büyük banknot makinesi üreticisinden termal yazıcı dahil efektif işletimli banknot işleme sistemi aldığı ortaya çıktı. İşsizlik maaşına bayram ayarı geldi, ödeme tarihi değişti. 5 Mayıs'ta yapılacak işsizlik maaşı ödemeleri bayram sebebiyle 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyledi. Ekonomi gündemi.
Türkiye'de gündem hep yoğun ama bizim bugün ana gündemimiz yeni spor kulüpleri ve spor federasyonu yasası. Bu yasa çok tartışılacak, bunu biliyoruz. İçeriğine bakacağız. Endüstriyel futbol yolculuğu bu, değil mi Okancan?
Aynen öyle. Endüstriyel futbola ayak uyduran kulüpler ayakta kalmaya çalışacak. Daha doğrusu belki de kalacak ama uyduramayanlar, yani ayak uyduramayanlar maalesef borç içinde ve sorunlu bir şekilde yaşamaya çalışacak.
Nereye Türkiye'de kadar gider? Borçsuz kulüp var mı?
Şu anda gözükmüyor. Bir dönem Gençler Birliği takımı Sayın Rahmeti Cavcav döneminde oldukça kasasında para varken iyi gidiyordu. Fakat şu anda Gençler Birliği bir alt ligde. Kötü yönetimlerin o da kurbanı oldu. Türkiye'de zaten ben pek iyi yönetilen kulüp çok fazla görmüyorum. Zaten yok denecek kadar az. Çünkü biraz da popülizmin esiri olmuş durumdayız. Dolayısıyla bu süreçten ayakta kalmak kolay değil.
Peki yeni yasa Kulüpler Birliği karşısında kapı gibi duruyor. Yeni yasayı kim hazırladı? Kulüpler Birliği'nin çok desteklemediği bir yasa nasıl iyi sonuç verir? İçeriğine bakacağız.
Zaten oradaki temel problemlerden biri de bu. Siyaset kurumunun hazırladığı bir yasa tasarıydı. Burada kulüplerden görüş alınıp alınmadığını çok açıklamadılar. Belli ki alınmamış. federasyonların için içinde olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü federasyon çok fazla içinde olmadığını bize hissettiriyor. Dolayısıyla belli ki bir düzen içerisinde, yani belli bir kurum içerisinde alınmış. Sporla çok alakalı, yani mutlaka spor sektörüne çalışmış kişilerden mutlaka görüş alınmıştır ama yani daha diğer dinamikleri içine alarak bir konsensüs oluşmuş şekilde bir spor yasası olduğunu görmüyoruz. Çünkü kulüpler çoğu karşı çıktılar. Bir de Türkiye'de buna bu yasadan sonra yönetici bulmak çok kolay değil. Bir de o süreç sonrası da çok sert ilerledi. Hem kulüpler tarafından bir milletvekili Savaş Sancak'tan açıklamasını hatırlarsanız çok sert bir açıklama yaptı. Dolayısıyla ben bu sürecin daha çok su kaldıracağını, zaten genel kurulda kabul edildi. Bu da Cumhurbaşkanı onayından geçecek. Bakalım süreç nasıl tamamlanacak.
Geçer mi Cumhurbaşkanı onayında?
Bence geçer. Çünkü buraya kadar geldiyse geçecek.
Peki içeriye bakalım mı biz?
Bakalım.
Şimdi spor endüstrisi diyoruz, futbol endüstrisini anlıyoruz. Öncelikle yönetimden mi başlayacağız?
Bence yönetimden başlayalım. Zaten Türkiye'de tabii büyük bir yönetici problemi var futbolun başında. Zaten ben iş adamların bu kadar yönetimde olmasını çok açıkçası doğru bulmuyorum. Profesyonellerin çok az olduğu, iş adamların çok fazla olduğu, son 20 yıldır hep aynı isimlerin dönüp dolaştığı isimler var futbol sektöründe. Ben bu ciddi bir tıkanıklık yaratıyor. Çünkü zaten sistemin bu kadar sorunlu olmasının da sebep olmuş isimlerin tekrar işin içinde yer alması bana...
Yani iyi yönetişim yok diyorsun ama ben spor kulüplerine baktığımda özellikle 3 futbol kulübü üzerinde duracağım. 1903-1907 değil mi tarihleri?
3-5-7 olarak geçiyor.
3-5-7. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Bu 3 kulüp milli mücadele döneminin neferi olarak karşımıza çıkıyor.
Tabii örgütsel bir hareket aslında bunlar çıkarken. Evet. Yani bu Türkiye Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri aslında atılıyor ve Cumhuriyet'in ayak sesleri oradan çıkıyor.
Yani baskıya karşı o dönem futbol oyunu yasak imparatorlukta ve İngilizler özellikle o baskıya karşı bir duruş ve mücadele. Peki biz bunu niye anlatıyoruz? Hemen sana tabii ki hatırlatmak isterim. Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkıp AÇ mi olacak?
Yani öyle bir niyet anlıyoruz bu yasaya baktığımızda. Tabii ben 3 kulübün tabii şöyle bir durum da var. Yani o kadar boşta ki kulüpler. Ben çok merak ediyorum. Eğer biri gelip 3 büyük kulüpleri satın almaya çalışırsa bu borcu karşılık insanların tepkileri ne olur? Mesela İngiltere Newcastle United taraftarları buna çok sevindiler. Suudi sermayesi Newcastle'ı aldığında taraftarlar çok ciddi bir şekilde mutluluk gösterisi yaptılar. Yani ben umarım öyle bir şey olmaz çünkü.
Bu çok önemli. Ben bunun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkacak. AŞ olacak, federasyon, konfederasyon çatısı altında örgütlenecek, her yerde şube açacaklar değil mi?
Ben kesin olarak istemem. Umarım olmaz.
Hayır ama ben yasanın içine bakıyorum.
Tabii yasanın içinde bu var ama bunun önünü açan bir yasa. Kulüplerin alınıp satılabilen, sermayenin içine enjekte olduğu, kaynağı belli olmayan paranın girdiği. Mesela biz Arsenal kulübünün kol armasında Ruanda'yı ziyaret ettiği bir reklam vardır. Ve bu reklamın sahibi Ruanda hükümetinin çok ciddi tartışılan bir hükümet olduğu, dünyadan izole olduğunu biliriz. Yani kaynağı belli olmayan paranın çok fazla rahat girip çıkabileceği bir alan spor sektörü. Dolayısıyla çok sağlıklı bir durum yaratır.
Ama işte birinci önemli nokta bu. İkinci önemli nokta denk bütçe yapma değil mi?
Aynen öyle, denk bütçe.
Yapabilirler mi? Denk bütçe yapmak için ne olacak?
Bir kere denk bütçe yapmak için kulüplerin küçülmesi gerekiyor. Transfer hastalığını yani transfer hastalığını kapatmaları gerekiyor. Yani bitirmeleri gerekiyor. Transfer sınırlaması getirecekler. Giderlerini azaltacaklar. Gelirlerine göre davranmak zorundalar. Türkiye'de bu popülizmle bunu yapmak çok kolay değil. Ben mesela kulüplerin son zararlarına baktınız mı bilmiyorum ama mesela Trabzonspor lider şampiyon olacak ama 9 aydaki zararı 418 milyon TL.
Ne yapmış Trabzonspor 9 ayda?
Bu takımın giderleri, transfer, maaş giderleriyle beraber 9 aylık gideri 418 milyon
TL. Şampiyon olacak, gelirleri ne kadar?
Gelirini söyleyeyim hemen Trabzonspor'un. 380 TL.
Şimdi burada sorun var. Gelir ve gider dengesizliği.
Dengesizliği var. Bir de şöyle bir problem var. Mesela geçen sene Beşiktaş şampiyon olduğunda Beşiktaş bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne göre kadro kurdu. Demek ki oluyor ki bütçesini yükseltiyor, maaş giderini arttırıyor. Mesela maaş giderlerini Beşiktaş'ın 47 milyon euroluk bir maaş gideri var. Niye? Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne göre bu kadroyu kurdu. Siz Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğinizde, devam edemediğinizde, bir daha şampiyon olamadığınızda bu maaş yükü sizin üzerinize yapışkan olarak kalıyor. Dolayısıyla şampiyonluk Türkiye'de gerçekten pahalı ve buna göre yaşadığınızda gelir gider dengesi oluşamaz.
Yani içeride şampiyon olmak gelir artırıcı bir güç olarak karşımıza çıkmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde olacaksanız ona göre kadro kuracaksınız.
Öz kaynaklı yapmak zorundasınız.
Şirketler gibi. Yasa öyle değil mi?
Öz kaynak gibi. Bir de şöyle bir şey zorunluluğu var. Sürdürülebilir başarılık olmadığı sürece hiçbir şampiyonluk para etmiyor. Yani siz arda arda şampiyon, çünkü ona göre kadro kuruyorsunuz. Giderinizi ona göre, ya evinizi düşünün. Yani maaşınız arttıkça yaşam standartınızı yükseltiyorsunuz. O maaş düştüğü anda her şey değişmeye başlıyor.
Yani yasada önemli noktalardan biri. Geliriniz kadar borçlanıyorsunuz.
Denk bütçe
yapıyorsunuz. Şeffaf saydam oluyorsunuz. Ve yönetişimde sınav vereceksiniz. AŞ'ye dönüşürken yönetişimdeki sınavda bir karar alıyorsunuz, imzayı atıyorsunuz. Aynen şirkette olduğu gibi kulüp zarara uğruyorsa ne oluyor?
Yöneticileri artık cezai müdürlerle karşılaşıyorlar. Mesela örnek vereyim, bu artık bir ticari işletme olarak düşünün. Yani bunun gelir gider, bu bir dernek, kulüp, bir çay içme yeri veya bir hani beraber olalım kulübü değil.
Buyurun. Yani benim param var, giderim bir futbol kulübüne, olurum başkan, istediğim gibi bütün kapıları açarım. Sürecinin bittiği bir yasa mı bu?
Bu onu gösteriyor ama uygulanabilir mi, önemli olan bu.
Ha, ona bakacağız.
Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz ki mesela mali kriterler geldi, harcama limitleri, uygulanabilirliğini çok görmedik. Yani orada federasyonun koyduğu bir takım kriterler, hani çok kulüplerin...
Şimdi futbol yöneticilerle başladık, böyle bir tablo var. Oyunculara, menajerlere geliyoruz, 2 yıllık sözleşme, öyle değil mi?
Aynen 2 yıllık.
%3 ile %6 arasında komisyon alabilecek.
FIFA da öyle bir sınır getirdi.
Peki,
çünkü.
Peki burada o var.
O var. Bir şey daha söyleyeyim, bir örnek. Mesela 2002 veya 2002'de Dortmund iflas etti. Dortmund 4-5 yıl transfer yapmadı. Yani transfer yapmak kulüplerin çok ciddi bir problemi. Çünkü transfer hastalığı var. 13-14 tane ortalama transfer yapan kulüpler var. Bu transfer kulüp yapıldığı anda oradaki menajer paraları var. 13-14 tane transfer para, menajer parası oluyor, transfer gideri oluyor, ne kadar gösteriyorlar. Bu kulüplerin bir de bu oyuncuları bir de göndermek var. Dolayısıyla bu sürekli maliyet yaratıyor kulüplerde.
Evet, işin bir de futbol federasyonu ayağı var değil mi? Yani futbol federasyonuna yeni yasayla birlikte 2 milli futbolcu da oturacak.
Evet.
Yöneticiler hapse gidebilir. Yani bunun yolunu açmış durumda yasa. Onu görüyoruz.
3 aylık bir öyle bir alt limitten ceza gözüküyor. Ama hani dedim ki uygulanabilir mi? Buna gerçekten katı bir şekilde uyulacak mı Türkiye'de? Bu çok ciddi bir soru işareti.
Bütün futbol kulüplerinin borcu ne kadar? Total borcu söyleyebilir misin? Yoksa 4 büyük
kulübün ortalama 17 milyar TL yaklaşan bir borcu var. Bu borç da bu şekilde kapanmaz. Kapanması zaten bilime aykırı.
10 yılda kapanacak diyor yasayı hazırlayanlar. Mümkün mü?
Kapanamaz.
Yani, kapanamaz.
Kapanamaz.
Peki bu borç kapanır mı? Futboldaki temel sorun ne? Bilgin Gökberk bu sefer karşımızda. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Bilgin Bey.
Merhaba Meliha Hoca, nasılsın, ne var ne yok?
İyiyim Bilgin diyorum çünkü benim eski arkadaşımsın. Bu futboldan ben hiç anlamam ama şu yasaya baktığımda Türk tipi endüstriyel futbol mu geliyor bu yasaya bakınca?
Vallahi ben bu arada Okan Can var galiba yanında değil
evet,
mi?
Evet.
İyi akşamlar Bilgin abi.
İyi akşamlar. Şimdi şöyle, ben Siz dinledim, biraz alengirli konuştunuz siz. Yani bu futbolu anlatırken çok alengirli konuşmaya gerek yok. Böyle çok özel kelime, fantastik kelimeler söylemeye de gerek yok. Şimdi böyle bir yasa var diyorsunuz. Bu yasa uygulanır mı? Bence uygulanmaz. Çünkü 62-22 diye de bir yasa vardı. Şiddet, futbolda şiddet. Doğru mu Okancan?
Evet abi.
Hiç gördün mü 62-22'den verilen, yani neler oldu Türkiye Ligi'nde? Hiç gördün mü böyle bir şey?
Hiç uygulanmadı.
Anladım. Yani sonuçta bunun cevabı bu. Ayrıca yanlış bilmiyorsam bu yasada en son şeye bağlanıyor. Nihai karar Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlanıyor galiba yani.
Evet,
değişmediyse.
Evet, Cumhurbaşkanlığı'na bağlanıyor.
Direkt Cumhurbaşkanlığı'na bağlı.
Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı, evet.
Evet.
Evet, demek ki sonuçta buna Cumhurbaşkanı karar verecek yani. O yüzden ne olacağını bilmiyoruz yani. Bir kişinin ağzına bakıyor bu yasa. İki bu. Üç, futbolu demin Okan Can siyaset dedi. İktidar, siyaset demeyelim yani. Hani diyorlar ya futbola siyaset girdi, girmedi. Giren siyaset değil, iktidar girdi.
Yani ne muhalefet demek o? Giremiyoruz. Ne demek Bilgin?
Siyaset, spor adamlarının, Okan Can'ı kastetmiyorum. Yani kibarca söyledi işte, futbola siyaset giriyor. Siyaset girmiyor, iktidar gücü girdi futbola. Mesela muhalefet giremiyor futbola. Yani tribünlerde mesela Mustafa Kemal'in askerleriz diye bağırılıyor. Hop ses kesiliyor, yayın kesiliyor. Ne bileyim, Başakşehir'de çok meşhur o Çanakkale Zaferi koreografisi vardı. Benim 20 kere yazdım. Çanakkale Zaferi'ni anan bir koreografi yapılmıştı. Orada mesela Başakşehir'de bir iki futbolcu bile vardı. Atatürk yoktu. Yani sonuçta muhalefet kısmını statlara sokmak istemiyor ama iktidar girdi futbola. Onu demek istiyorum. Yani Çanakkale Zaferi'nin koreografisine Atatürk bile giremedi yani Başakşehir stadına yani. Ben bunu 25 kere yazdığım için artık söylerken utanıyorum. Tekrar olmasın diye.
Peki.
Ama ya, o yüzden iktidarın elinde bir futbol gücü var. Çünkü bu hükümet, bu iktidar Türkiye'yi futbolla, dinle ve dizilerle yönetiyor yani. Eskiden olduğu gibi Portekiz'de, şurada burada filan yer.
Ama Türk futbolu çökmüş durumda. Çöküş, büyük çöküş. Bu çöküşten nasıl çıkacak Türk futbolu ya da Türkiye'nin kulüpleri?
Basit, ben size söyleyeyim. Merkez Bankası'nın belki şimdi o Naci Ağbal kalsaydı belki başta, belki ekonomi şimdikinden bir fırt daha iyi olabilirdi yani. Siz bu konuda uzmansınız. Yani bu buna benzer. Türkiye'de her sektör birbirine benziyor. Mesela ekonomiye nasıl çok el atarlarsa daha kötüye gidiyor. Veya Merkez Bankası'na veya başka bir yere. Futbolda öyle bir şey. Mesela Çerezerzik Federasyonu bence kurallara en bağlı federasyonu, en son federasyonu Çerezerzik Federasyonu. Şimdi öyle değil. Şimdi iş adamları yönetiyor. Onlar da demin dediği gibi Okan Can'ı, yani herkes pişman. Yani Nihat Özdemir görevden aldılar. Bayram ediyor yani şu anda. Zaten külliye kuruyor Futbol Federasyonu'nu. Başkanı da onlar seçiyorlar. Sonra da deniyor ki işte şimdi mesela futbol spor yorumcuları, ben onlara top medyası diyorum. Yani topu yorumladıkları için top medyası diyorum. Diyorlar ki işte Cumhurbaşkanı bu işten çok rahatsız. Yani kendi adının bu işlere karışmasından, ya Cumhurbaşkanı'nın akrabaları var ligin içinde. Kardeşi var, damatlar var, bir kulüp başkanı damat var. İşte Rıdvan Dilmen'in en iyi arkadaşı olan Cumhurbaşkanı'nın sayın kardeşi var. Bunlar bir grup. Bir grup Berat Bey ve ekibi var. Yani bunlar futbolun içinde hepsi.
Yani bütün siyaset futbolun içinde, muhalefet yok. O yüzden de tablo açık ve net diyorsun.
Şunu demek istiyorum ben. Türkiye futbolla gündem tutuluyor Türkiye'de. Çünkü biliyorlar ki futbol Türkiye'de konu kulüpse, yani bir insanın kulübüyse, en zeki insanın bile IQ'su ona iniyor futbol. Kendi kulübünden konuşurken yani. Mesela adam çok iyi bir, çok zeki ve çok bilmem ne, birisi yani iş adamı mesela. İçinden konuşurken, ekonomiden konuşurken 100 IQ konuşuyor. Kendi kulübünden konuşurken 10 IQ konuşuyor. Futbol IQ'yu alıyor insanın kafasındaki yani. Futbol taraftarlığı, fanatizm. Ve mesela bu ülkede insanın cebinden aç yatıyorlar. Yemek bulamıyorlar, ekmek bulamıyorlar. Cebinden parasıyla hiç tırmıyor. Bir penaltı verme, ortalık birbirine geliyor yani. Yani adamın cebinden parasını al, gece aç yatıyor, ekmek yemesin, bir şey demez. O penaltı, korneri çalma, ortalık birbirine girer. Futbolun böyle bir gündem unutturma şeyi var yani. Futbol gündem unutturuyor insanları. Yani bugün siz zam yapın, işte bilmem ne, mesela bugünkü Gezi davası gibi böyle bir karar verin, önemli bir karar veya farklı şeyler oluşsun. Bir anda bakıyorsunuz akşam bir lig maçı oluyor ve o lig maçında bir offside, bir penaltı bütün gündemi ona getiriyor. Herkes onu tartışıyor. Troller var çünkü. Trolleri sosyal medyaya salıyorlar. Hadi şu penaltı, hadi şu offside konuşun diye. Bitiyor gidiyor iş. Yani troll dediğiniz, siz troll deyince herkes şey anlıyor. Böyle evinde karanlık bir odada oturan, suratı gözükmeyen filan adamlar. Kukulatalı adamlar. Troll onlar değil ki. Trollün gazetecisi var, trollün mühendisi var, trollün doktoru var. Milletvekili troller var, siyasiler var. Troll önemli bir konu ya. Troller bir giriyorlar. Şimdi bu akşam Beşiktaş maçı var mesela Kasımpaşa. Bakın sosyal medyaya. Maç içindeki pozisyonlar olacak. Bu başka her maç için geçerli. Bütün Türkiye'deki bugünkü gündem unutulacak. O gündeme gelecek sıra. Şimdi her gün maç var. Üç maç var, dört maç var. Haftanın 5 günü falan maç oynanıyor Türkiye'de. 5-6 günü. Geçen haftanın maçları, şimdi arada şey maçları da var. İptal edilen haftaların maçları oynanıyor falan. Takım çok çünkü. 5-6 gün Türkiye'yi futbolla gündemi tutabiliyorsun. Sonuç, yani şey bu. Konu bu. Başka bir şey değil. Ne demiş Salazar? Ben 40 yıl Portekiz'i Fado Fiesta futbolu öğrettim demişti.
Ben bir şey sorabilir miyim? Niçin?
Buyurun hocam.
Benim bildiğim Bilgin Gökberk iyi bir rehberdir değil mi?
Ben turizmciyim yani doğru.
Doğru. Niye futbolu bu kadar yakından izliyorsun? Futbol bir hastalıksa, kitleleri en iyi kontrol etme aracıysa niçin futbola bu kadar öyle, çok ilgi duyuyorsun?
Ben o yurtdışım yaparken bana beni medyaya sokmak istediler. Yani orada bedava bir adam vardı yurt dışında iş yapan, maçlara giden. Dediler ki ya bizim için de yazımızı yaz, futbol yaz dediler. Yazmadım, şunu yaz, yazmadım. En sonunda basketbol yazmakta anlaşmıştık. Daha önce basketbol oynadığım için. Sonra beni yönlendirdiler. Dediler ki ya gel senden bir köşe yazarı yapalım. İstediğin her şeyi yaz, sadece basket yazma. Niye basket yazmayayım? Dediler ki en okunduğun dönemde basketten işte 40 lira kazanıyormuşsun telif ücreti yazı başına. 3 tane yazsan 100 lira. Hayır, onu da almıyormuşsun dediler bana. Bunu diyen de çok ciddi bir yayın yönetmeniydi Mehmet Bey. Demek ki sen en iyi zamanda, en okunduğun halde, basketin en okunduğu zamanda ayda 120-160 lira kazanacaksınız yani basket yazarsan. Demek ki bunu yazmayacaksın. Sonra ben de başka şey aradım kendime. İş aradım ne yazayım diye. Baktım bütün medya bizde şeyi yazıyor. İşte bekte oynamaz, forvette bu oynamaz. Yok santrfor şey oynar, bilmem ne filan. Ben dedim şu şeyi yazayım son 10 senede. Bu futbolu yöneten tarafı yazayım. Nasıl ekonomi yazarları var? Siz mesela şey yazıyorsunuz. Merkez Bankası'na Cumhurbaşkanı şu kişiyi atadı diyorsunuz değil mi?
Tabii ki. Bizim işimiz o.
Tamam abi, bir kısım. Bunun bir de futbol tarafı var. Ve inanın bana futbol ekonomiden daha önemli şu anda. Çünkü ekonomide alınan bütün kararları futbolla unutturuyorlar yani. Halbuki futbolda alınan kararlar ekonomide unutturulmuyor yani. Siz ekonomi bir karar oluyor. Dolar 18 oluyor, 15 oluyor. O akşam bir penaltı verilmiyor. Dolar unutuluyor, penaltı konuşuluyor. Futbolun böyle bir önemi var. Ben de Enis Berberoğlu döneminde Hürriyet'te başlamıştım. O yani bizim yazılara beni spordan kurtarmıştı. Çünkü spor basmazdı o yazıların çoğunu. Şey yazıyorduk işte yani. Yani bu AKP'nin futbolunu yazıyorduk yani. Onlar bir futbol sistemi kurdular. Nasıl kendi milli eğitimini, turizmini, İşte ekonomisini kurdu gibi AKP bir de futbolunu kurdu. O futbolu yazdık biz de. Ben esasında futbol az seyrediyorum, çok seyretmiyorum ben ama futbolla külli arasındaki ilişkilerin hepsini okuyorum ne var ne yok. Onları biliyorum.
Yani yakında kitap çıkar o zaman.
Çıkar. Top Tarikatı diye bir kitap yazdık. Top Tarikatı. Ama daha kitabın çok ufak tefek şeyleri var. Bir de tabii her Türk vatandaşı gibi bir sürü problem yaşıyoruz. Bir de üstelik muhalif bir vatandaşız. Vakit bulursak inşallah kitabı bitireceğiz. Yani benim anlattığım futbol şu. İktidar futbolla gündem tutuyor ve zaten bütün külliyeyi kuruyor bu federasyonu. Yani komik olan şu. Bir federasyon kuruyorlar. Başkan oradan geliyor. Yönetim kurullarını da oradan seçiyorlar. Külliye yapıyor. Sonradan suçlu federasyon başkanı bulunuyor. O gidiyor. Başka birini oraya getiriyorlar. Şu anda mesela Demirören gitti. İşte Nihat Özdemir geldi. O gidecek. Başka bir Nihat Özdemir gelecek yani. Yani zaten orada bir kural olsun istemiyorlar. Şimdi 62-22 bir tehditti insanlara karşı. Yani dikkat edin 62-22'den size veririz diye. Tamam peki iyi bir şey. Ama ondan sonra neler oldu? Hiç 62-22'den ben yargılanan kimse görmedim. Yani kuralı koymak değil, uygulamak önemli.
Ben futbol falan anlamam. Benim anladığım sayılar, rakamlar, bilançolardır. Ben Türkiye'deki tüm endüstriye böyle bakarım. Ve bilançolara baktığımda çıkan yasaya baktığımda ki Cumhurbaşkanı'nın imzalaması bekleniyor. Nasıl bir sistem gelecek bunu analiz ederim. Tabii ki kitleleri etkileme, takım tutma. Ya insanların da duyguları vardır. Duygularıyla fazla oynansın istemem şahsen.
Bakın dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi VAR sistemiydi. Bu var ya futbolda uygulanan var diye bir sistem var. Yani
hakem
bir karar veriyor, o sonra dışarıdan kontrol ediliyor, tekrar onaylanıyor, iptal ediliyor. Böyle bir sistem var yani. Şimdi bu sistem mesela Almanya'da işliyor, Hollanda'da işliyor, İngiltere'de işliyor. Çünkü orada sistem var zaten futbolda.
Burada ama sistem Türkiye... yok, işlemiyor.
Sistem olmayan bir yere bir sistem sokamıyorsunuz. Türkiye'nin genel futbol sistemi bozuk olduğu için, olmadığı için oraya istediğiniz sistemi sokun çalışmıyor yani.
Bu da böyle bozuk olur. Ama çözümü arıyoruz biz. O yüzden çözüm var. Her şeyin çözümü yok. Vardır. Dolayısıyla biz burada virgülü koyuyoruz Bilgin. Sana teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için.
Söyleyeyim mi size? İki dakikanız daha var mı?
Buyurun.
Futbol Federasyonu Başkanlığı, yani yanlış yorumlanmasın benzetmem, apartman yöneticileri gibi bir şey Meriha Hoca. Yani apartman halkı kendi adına bir dairenin futbolu yönetmesini istiyor. Böyle bir şey. Fakat onlar seçemiyorlar bunu. Yani apartman halkı kendi yöneticisini kendi seçemiyor. Oraya atamayla geliyor. Bu bir. İkincisi, federasyonun başına hiç böyle Nihat Bey, Yıldırım Demirören gibi önemli iş adamlarının gelmesine gerek yok. Türkiye'deki sizin en iyi bildiğiniz sektördeki mesela bir bankanın CEO'sunu, yönetim kurulu başkanı, emekli CEO'sunu, emekli genel müdürünü, bizde uluslararası bankalar var ya, Türk bankaları. Onlardan birini, eski genel müdürünü getirin. O bankayı yöneten futbol federasyonu yönetmez mi? Önüne zaten bütün kurallar geliyor UEFA'dan. Yani futbolun kuralları geliyor. Okan Can bilir. Her şey var önünde. O sadece araları dolduruyor. Hiç diyeceksin ki o genel müdürü, alın bu futbolu yönetin. Kurallar bunlar, şeyler bunlar. Size kimse ekibinizi yapın. Fakat başa gelen adam kendi ekibini kuramıyor. Yanına onu koyuyorlar, öbür yanına bunu koyuyorlar, arkaya onu koyuyorlar. Otomatikman her karar herkesin kendi düşüncesi gibi şey oluyor, etkileniyor yani. Başına bir 10 kişi koyarsanız futbolun, hiç kimse de karışmazsa, bu 10 kişinin futbol olmasına da gerek yok. Başka bir sektörden de olabilir. Futbol mis gibi yönetilir zaten yani. Sorun burada. Bilmiyorum, anlatabildim mi yani?
Evet, bir çözüm önerisi Okan Can'a soracağız. Bilgin Gökberk'e teşekkür edeceğiz. Kolay gelsin diyeceğiz. Böyle mi? Apartman yönetimi gibi mi?
Şöyle bir şey ekleyeyim öncelikle. Ben ondan önce notlarımız bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şu konuda bir sorun var tabii. Türkiye Futbol Federasyonu son 20 yılda 8-9 kere değişmiş. Merkez Hekim Kurulu Başkanı 16-17 kere değişmiş. Mesela yine bir ufak bir örnek vereceğim. Mesela en son Türkiye'de yabancı teknik adamın şampiyon yaptığı takım Fenerbahçe, Zico ile. 2007'den beri sadece Türk teknik adamlar şampiyon yapıyor Türkiye'yi. Türkiye Süper Lig'de şampiyon Türk teknik adamlar oluyor. Şunu gösteriyor. Biz kendi içimizde değişik bir standart yarattık. Kendi içimize kapandık. Yani Türkiye Süper Lig'inde değişik bir kültür var. Türk teknik adamların takımları şampiyon yapmaları onları başarılı yapmıyor. Zaten görevlerine devam edemiyorlar. Dolayısıyla bizim yeni bir yapılanma, yeni bir model önermek gerekiyor. Biz farkındaysanız televizyonlar hep kaos konuşuluyor. Hep reytinge odaklanıyor, çözüm konuşmuyor.
Ben reyting, kaos değil. Çözüm nedir?
Ben Türkiye Futbol Federasyonu iş adamlarının uzak, profesyonellerin olduğu, Bilgin abinin de önerisi gibi bir bankacı olabilir. Profesyonel bir yapının kurulması
gerekiyor. Çok güzel bir örnek o.
Ben de benim de çok hoşuma gitti. Profesyonel bir ekibin kurulması gerekiyor. Bu böyle gerçekten de dışarıdan 3 iş adamının bir tane belediye başkanının gelip çözebileceği bir sorun değil. Bu çok büyük bir yapı. Bu 81-82 ile 81 bölgeye, 81 şehre ulaşmanız gerekiyor. Altyapıda çocuklara top götürmeniz gerekiyor. Bu bir yapılanma işi. Bir de Türkiye Futbol Federasyonu bence sadece Avrupa'daki gibi organizasyona odaklanması gerekiyor. Milli takım UEFA FIFA ilişkileri. Yani Türkiye Süper Ligi'ni dizayn etmesine gerek yok. Yeni ilerisi yapmasına gerek yok. O Süper Lig AŞ'nin yapacağı bir iş. Yani Türkiye Futbol Federasyonu organizasyona odaklanacak. Çocuklara futbol ulaşıyor mu? Altyapılar gelişiyor mu? Milli takım yapısı nasıl olacak? Mesela biz Türkiye'de hep milli takım konuşuyoruz ama alt milli takımın hocaları nereden geliyor bilmiyoruz. Mesela Tolunay Kafkas gerçekten Ümit Milli Takım başına neden geldiğini ben kişisel olarak anlayamıyorum.
Yani bütün anlayışın değişmesi lazım. Burada virgülü koyalım. Gel sosyal medyaya bir göz atalım. Sonra sohbete devam edelim.
Sosyal medya gündemi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı gazeteci Uğur Dündar, Trabzonspor taraftarı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirdi. Dündar, "Sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi öne açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim," dedi. Dündar'ın İmamoğlu'na yönelik tweet'i sosyal medyada gündem oldu. Can Gürses, eski yöneticisi ve taraftarı olduğu takımın sayfasındaki galibiyet paylaşımını favlamış diye bir belediye başkanını hedef yapmışsınız. Mesela aynısı yaptığınız yayınlar için şu X konu hakkında neden hiç konuşmamayı tercih ediyorsunuz şeklinde size yapılsa neler olur acaba? Hulusi Belkü, Uğur Bey'in bu hareketini takdir ve şükranla karşılıyorum. Gayet kibar ve yerinde üslubuyla hem kulübün saygınlığını göz önünde bulundurmuş hem de Ekrem Bey gibi geleceği olan bir siyasetçinin siyaseti ve sporu ayrı tutması gerektiğinin altını çizmiş. Uğur Dündar daha sonra yaptığı açıklamada, değerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçelilere sevgilerini iletti. "Ben de bu nazik jestine camiamız adına çok teşekkür ediyorum," dedi. Sosyal medya gündemi.
Türk futbolunu konuşuyoruz. Daha doğrusu spor yasasını, futbol bataklığını, bu bataklığı borç bataklığından nasıl çıkılacağını sorunu konuşuyoruz, değil mi? Herkes transferi konuşuyor. Nedir bu futbol medyası? Rakam okumadan endüstriyel futbolu anlatmak mümkün mü? Bilanço okumayı bilmeden.
Değil, bir de zaten kulüplerin finansal yani finansal problemleri ve finansal durumunu doğru okumak lazım. Şimdi biz mesela Falcao'lar, işte daha önce Van Persie'ler geldi, işte biliyorsunuz Mesut Özil geldi. Bizim Türkiye'de kulüplerin bunlarla ilgili şansları yok. Yani onların gelip milyon eurolar alıp gitme, yani biz paraları oraya veremeyiz.
Aman gelmesinler, yaşlı futbol çöplüğüne dönmüştü Türkiye. Bu bütün sorun yabancı futbol getirmeyle ilgili sayı. Bitti o kadar. Çok ben yani futboldan filan anlamam ama rakam okuduğum için bunlar bilançolarda yazıyor. Gelir gider, ona bakıyorum.
Ya mesela çok basit bir örnek vereyim. Van Persie'nin Fenerbahçe'ye geldiği yıl Bayern Münih altyapısına 20 milyon euroluk bir tesis yatırım yaptı. Yani onlarda da para var, biliyorlar bunu ama onların önceliği yatırım, öz kaynaktan büyümek zorundalar. Hiçbir kulüp para harcayarak var olamıyor. Böyle dünyada böyle bir şey yok. Türkiye'de ise artık kulüpler sadece transfer yaparak başarıya odaklanmaya çalışıyor. Dolayısıyla finansal durumu analiz etmek gerekiyor.
Yani ben bu konuşmadan geçmiş dönemin tüm kulüp başkanlarının sorumlu olduğu gibi bir fikre kapılıyorum.
Hem yanlış öyle mı? Bir de bence çok önemli bir nokta var. Biz bunu çok konuşmuyoruz. Bence dört büyük kulübün birbirine muhtaç olduğunu artık kabul etmesi lazım. Galatasaray, Fenerbahçe birbiri olmadan gelirleri yükselmez. Hiçbir şekilde tek başına bu gelirlerin yükselmesi mümkün değil. Yani Galatasaray, Fenerbahçe oturup her gün aynı masada yemek yemeleri lazım. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda kayyım yok mu?
Yani evet.
Adı bu bunun. Adı, yani başka izahı var mı?
Başka izahı yok. Yine size bir örnek vereyim. Mesela sizin yayın geliriniz 500 milyon dolardan 150 milyon dolar düşmüş. Neden? Çünkü siz ürününüzü satılamaz hale getirdiniz. Her gün çıkıp kavga ederek ürünün değerini düşürüyorsunuz. Dolayısıyla bu kulüpler eğer bir gün aynı masada oturup kazanmaya odaklanırlarsa belki bu kaostan çıkış yolu olabilir. Bir de çözüm konuşulmuyor hiç. Hiç çözüm konuşulan bir program görmedim ben.
Birkaç program var. Sadece kavga var. Futbolcular var. O demiş, bu demiş var. Halbuki bilanço okuyan, endüstriyel futbolu iyi bilen, bunlar üzerinden sizin gibi biraz önce Ata ve Çağlar gibi çok yenilikçi, farklı bakan genç kadrolar var. Onlara da yol vermek lazım, yol açmak lazım, öyle değil mi?
İnşallah daha fazla böyle daha berrak fikirler, daha berrak çözümler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Son bir şey eklemek istiyorum. Bizim bir de Türkiye'de antrenör kalitesinin yükselmesi gerekiyor Melih ablacığım. Yani bu sportif bir durum belki ama başka türlü yani sportif yani yetiştiricilik bizde biraz zayıf. O çocukların pedagojik açıdan, sportif açıdan gelişimi için, pedagojik gelişimi için iyi yetiştiricilere ihtiyaç var. Manchester City önce yetiştirici yatırımı yapıyorlar. Avrupa'da kulüpler, büyük kulüpler önce yetiştirici yatırımları yaparak büyümeye çalışıyorlar. Bizim iyi teknik adamları, iyi yetiştiricilere ihtiyaçlarımız var.
Peki buradan hemen Yayının bitimine çok az süre kaldı ama Trabzon şampiyon. Arada büyük bir fark var. Trabzon'u kutluyorum ben. Kaç yıldır şampiyon olmuyordu Trabzon?
Valla ben yani 35 yıldan fazla...
37 yıldır şampiyon olmayan Necdet.
Söyledi.
Teknik yönetmen, iyi bir Trabzon sporlu. Dolayısıyla... Olsun, ne kadar güzel. 37 yıldır şampiyon olmayan bir kulüp ve bir şehir ve Türkiye mutlu olsun. Ancak kulüplere baktığım zaman sadece şampiyonluk değil, sadece işte kulüp başkanı şu teknik adama, bu teknik adama gitme haberleri görüyorum. Yani paralar doğru yönetilemiyor mu? Bütçeler doğru yönlendirilemiyor mu? Nedir temel sorun? Mesela Galatasaray genel kurul yapacak. Fenerbahçe şampiyon olamıyor, sürekli teknik adam. Beşiktaş'ın şeyini ver. Bu sene 2022 Şampiyonlar Ligi'ne göre hazırlığını verdi. Müthiş bir rakam.
47 milyon euro maaş gideri var.
Evet, maaş gideri var dedin. Biz sadece bu 3 kulüp üzerinden bütün endüstriye baksak, bunlar nerede hata yapıyor bu kulüp başkanları? Çok mu gelenekseller, yenilikçi mi değiller?
Bir kere ben açıkçası kolaycılık diye bir durum var Türkiye'de. Taraftarın, popülizmin, bir de iç rekabetin yarattığı değer yaratmayan bir rekabet durumu var. Bu nedir? Gidiyor mesela Falcao'yu havalimanında büyük uçakla, işte Mesut Özil'i öyle getiriyor. Dolayısıyla para harcarken... Hı hı. Doğru yere para harcamıyor. Zaten gelirin
yani
TL...
Yani buradan Ali Koç'un mesela başkan olarak yenilikçi mi, geleneksel güçler mi engelliyor? Nedir problemi? Onu tanımlar
ben,
mısın?
Ben Sayın Ali Koç'un gelirken yeni bir Avrupa, yani Avrupa'yı bir düşünce tarzıyla geldiğini ama gün geçtikçe yerelleştiğini, yerel kültüre mahkum değil mi? Yerel kültüre uyduğunu düşünüyorum. Çünkü geldiğinden beri bütün aldığı kararlar çok edilgen ve çok o yerel popülizmin rüzgarlarına göre davrandı. Dolayısıyla yani normal bir Ali Koç acaba Mesut Özil'i getirir miydi? İşte ne bileyim, sürekli transfer yapar mıydı?
Burada da Bilgin'in söylediklerine dikkatini çekerim. Orada duralım. Peki Galatasaray'ın problemine değerlendirmede oraya.
Galatasaray'daki... Bu İbra o durumu gerçekten çok ciddi bir durum almaya çalışıyor. Galatasaray 3 tane başkanı İbra etmiyor. Bu başkanların 3'ü de açıkçası Galatasaray liseli grup, yani o liseli camiasından gelen insanlar değil. Ama sürekli devrik, İbra olmamış, soru işaretleri yaratarak başkanlarını gönderiyor. Bu açıkçası bir kulübün kurumsal kimliği ve hafızası açısından çok doğru bir yere doğru gitmiyor. Tabii ki ibra etmemek bir haktır ama bu bir tehdit ve demokrasinin kılıcı gibi insanların üzerinde bir baskı unsuru oluşmaya başladıktan sonra bu karar alma mekanizmasını da etkiler. Ben Burak Yılmaz'ın neden ibra edilme, yani başarısızlık ayrı bir şey. Bunu zaten cezalandırır genel kurullar veya taraftar. Zaten ben Burak Yılmaz'ın gelirken vaatlerini çok gerçekçi bulmadığımı hani yazmıştım ama ibra etmek başka bir iş. İnsanın itibarına, yani bu kariyerine dair bir ciddi bir uyarı.
Yani şunun için bunları sordum. Bu kadar iyi eğitimli, bu kadar çok şirket yöneten insanlar nasıl oluyor da futbol kulüplerine ya da spor kulüplerine seçildiklerinde bilançoyu, denk bütçeyi yapamıyorlar, gelir gider dengesini kuramıyorlar ve geleneksel kulis neyle, söylemiyle yolculuğu sürdürüyorlar. Sormak istediğim buydu. Biz burada
yerel rekabetin maalesef yarattığı bu durum bütün kulüpleri negatif etkiliyor.
Çok güzel bir konu. Biz buna devam ederiz. Sevdim ben bunu. Şirket yolculuğu gibi görüyorum ama gelin yayını burada bitirirken günün yasına da bir göz atalım.
Günün yazısı. İhracatının yaklaşık %70'i ithalata dayalı olan iş dünyası, ekonomi yönetimine güvensiz olmasının ötesinde bu aralar oldukça kızgın ve şaşkınlık içinde. İhracat bedellerinin %25'ine Merkez Bankası'na satma zorunluluğu ilk getirildiğinde itiraz etmeyerek durumu kabullenmiş gibi görünen iş dünyası, bu oranın %40'a çıkarılması üzerine oldukça rahatsız olmuş durumda.
Ankara'da resmi kapıları aşındıran bu karardan dönülmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve diğer ilgililere dil döken iş dünyası kendi içinde kızgın. Bir kesimi ise ihracat dövizini satarken ve en azından ithalat için döviz alırken zarar görmelerini önleyecek bir ara yol bulma derdinde. İhracatçıların Merkez Bankası'na satmak zorunda olduğu dövizi sattığı kur üzerinden geri almasını sağlayan bir formüle yönetimin evet diyebileceği konuşulmakta. Öyle yapılırsa ihracatçı, ithalat yapmak istediğinde sattığı döviz karşılığında aldığı TL ile kur korumalı mevduatta benzer bir şekilde aynı miktarda dövizi geri satın alabilecek. Swap anlaşmalarında da öyle oluyor. Başka ülke merkez bankalarına bir miktar TL vererek döviz ödünç alınıyor. Verilen TL iade edilirken ödünç alınan dövizi iade ediliyor. Yani işin özünde Merkez Bankası ihracatçıları swap yapmaya zorluyor. Can Ali içindeki iş dünyası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın yetkisini sorgulamıyor, yargıya gitmeyi, hukuktan yardım almayı düşünmüyor. Daha da önemlisi, bakanlığın ve Merkez Bankası'nın 32 sayılı karara uyarlı tartışmalı kararlar alması ve yöntemler izlemesi piyasaların güvensizleşmesine, ekonominin güç kaybetmesine ve topyekün refahın düşmesine neden olmaktadır. Bu bariz esas ve usul hatasından bir an önce dönülmesi sadece ihracatçıların değil, ülkemizin ve hepimizin yararına olacaktır. Mehmet Gün, Dünya.
Günün yazısı.
Bugünü bitirdik. Çarşamba günü yine birlikteyiz. Sağlıcakla kalın. Hukuk hepimize lazım.
Gazeteci Melih Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Melih Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Melih Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.